Herkese merhabalar.
Merhabalar.
Arabada podcast serimizin 383. bölümünde yine karşınızdayız.
Ve bu sefer hocamız da emniyet kemerini taktı araba dururken.
Evet. Çünkü az hocam dedi mikrofonu rolü takarsak çok güzel olacak. Hiç patlama olmayacak. Hadi bakalım.
Akademik link, link, podcast.
Hem de sesçiyle çalışıyoruz.
Nereye taşıyoruz? Sesçi gitti.
Ses yok.
Sesçi gitti, bize dedi ki böyle böyle yapacaksınız hocamız. Öyle yapamıyoruz ki. Yine patlayacağız ya, Allah kahretmesin. Neyse, yapacak bir şey yok. Ama bugün çok ilginç bir konu yine karşınızdayız. İlginç psikolojik fenomenleri konuşacağız.
Ya fenomen falan değil, uydurmayın şimdi. Ne? İlginç bilimsel bilgilerle ilgili konuşacağız. Yani böyle yakın dönemde yapılmış araştırmalarla ilgili birkaç örneğimiz var, onları konuşacağız.
Ya fenomen niye değil, bu fenomen de
ne? Fenomen deyince böyle işte değişik etkiler bilmem ne, hani daha teorik altyapılar geliyor diye ben öyle dedim aklıma.
Sırf beni bozmak için
acaba
dedim ama.
Acaba izleyicilerin aklına ne geliyor? Zaten ne diyor ya bunlar diyor. Aa evet, dinliyorsunuz diye izlemiyorsunuz ya,
hocam,
bile.
Hocam biz konsept o kadar koptuk ki artık gerçekten. Yani dinleyicimiz kaldım emin değil. Hadi o zaman ilk girişelim hocam.
Hı? Şimdi hocam ilk olarak insanların doğduğundan bu yana hissettikleri bir duygu var. Bu da kaynak güvenliği. Bu kaynaklar kimi zaman çevremizdeki ilişkiler olabiliyor, kimi zaman maddi kaynaklar olabiliyor. Bir şekilde insan kendini güvende hissetme ihtiyacı duyuyor. Zaten bu Maslow'un piramidinde falan da böyle. Şimdi araştırmacılar yakın dönemde bir araştırma yapmış ve şunu araştırıyor enteresan şekilde. Bir erkeğin kadın tercih ederken göğsünün büyüklüğü ve küçüklüğü nelere bağlı olarak değişebiliyor diye bakıyor ve bunu kaynak güvenliği üzerinden çalışıyor.
Konumuz memme o zaman şu anda.
Kızım deseydi en başta öyle girmek evet istemedim ya. Ben böyle düşünsün hocam. Konumuz meme. İlk bulgum memeyle ilgili.
Hocam bak onu yapsak şu anda 2000 kişi ama 20 bin kişi bizi dinliyordu. Şu
tamam.
An...
Siz yapın hadi öyle girin.
Herkese merhabalar. Bu podcast bölümümüzde konumuz meme. Hem de bilimsel meme.
Evet, bilimsel bakış açılarıyla meme boyutlarının insan psikolojisinde yarattığı duyguya bakacağız. Malezya'da yapılıyor araştırma ve araştırmaya önce yüksek statülü erkekleri seçiyorlar. Ardından statüsü düşük, yani maddi durumda düşük fakir insan erkekleri seçiyorlar. Hı. Ve bu insanlara farklı kadın görselleri gösteriyorlar. Bu kadınların görsel olarak çekicilikleri aynı oranlara sahip, bunlar deneyle seçiliyor ve şu ortaya çıkıyor. Eğer erkeğin statüsü yüksekse ve gelir durumu iyiyse küçük memeli kadınları tercih ediyor. Hmm. Ama erkeğin gelir durumu düşükse, yani fakirse ise büyük memeli kadınları tercih etti ortaya çıkıyor.
Ya, çok
niye
iyi
diyorlar? Bunu peki araştırmaya başlıyorlar. Boş. Memenin aslında bizde yağ rezervlerini sinyalliyormuş psikolojik olarak. Ve bu yağ rezervleri de aslında insanın psikolojik olarak bir kaynak sıkıntısı çekmeyeceği anaç bir süreçle karşılaşacağı, onu koruyup kollayabileceği gibi algılar yaratabiliyormuş.
Ya şimdi kadın,
yani
erkek...
koruma güdüsü. Kışlık kız muhabbeti var değil, bilir misiniz?
Evet biliyorum.
Bu onun bilimsel gerçekliği. Çok enteresan değil mi?
Çok iyi hocam. Gerçekten de iyi. Ya resmen adam fakirse büyük memeden yararlanabileceğini düşünüyor. Doğalgaz faturasını kısarım. Acıkırsam oradan bir şeyler çıkar yerim.
Hani güçlü biri bu. Hani sağlıklı algısı da yaratıyor bu yağ rezervi. Hatta İngiltere'de de başka bir çalışma yapılıyor hocam. Şimdi bu çalışmada da 66 tane aç erkeği alıyorlar. 58 tane tok erkeği alıyorlar. Ondan sonra bu kadınlara aynı deney setini uyguluyorlar. Yani büyük memeli mi tercih ediyorlar, küçük memeliler mi? Aç olan kişiler büyük memelileri tercih ediyor.
Çok iyi.
Tok olan erkekler ise küçük memeli kadınları daha çekici konumlandırdıkları ortaya çıkıyor.
Şey de var, belki bilirsin. Aynı şey ben şurada geçer. McDonald's'ta da var. Hani büyük seçim küçük seçim var ya.
Evet.
Genelde o da fakirleri büyük seçim alırlar. Çünkü ucuza bol patates
alacağım gibi.
Zenginler de ise böyle hani ekstra patates yeme ihtiyacı olmadığı için öyle bir şey, o paranın da şeyi bir olmadığı için genelde onlar istedikleri kadar olan küçük seçimde kalırlar. Aslında McDonald's'la meme arasında bir bağlantı var. İkisinde baş harfi ne? M. Kaç yapar? 40 yapar. Oo, çok iyi ya.
Çok kötüydü.
Yine podcast'imiz zirvelerde.
Ama hocam baktığımızda da bu çekiciliği değerlendirme sürecinde normalde insanlar ilk defa tanışırken de göğüslerini, yani memelerin çok büyük bir etkisi var. Hatta eye tracking çalışmaları var, böyle seri seri, yani bir sürü yerde yapılmış. Bir kadının çekiciliğini değerlendirirken hem kadınlar hem erkekler, yani bir kadın karşı cinsi, aynı cinsini de değerlendirirken vücudun üst bölgesine bakıyorlarmış direkt hocam.
Alt tarafı çok mu?
Evet, alt tarafa bakmıyorlar ve en çok zaman geçirdikleri bölge göğüs bölgesiymiş.
Ama burada Jennifer Lopez'ın poposuyla falan ünlü. Ya anladım. Normalde öyle bakmıyor da.
Ya tabii ki.
Bir de erkekler ama ilk baktığı yerin aslında biz popo olduğunu da biliyoruz. Böyle de bir gerçek var. Kalça kısmı doğurganlığa ilişkin çok önemli bir gösterge olduğu için. Hani oranın da bir önemi olduğu en azından şeyde belli ama tabii anlıyorum. Yüzü büyük ihtimalle en çok önemli şeylerden bir tanesi. Bunlar ekstraları galiba.
Bunlar da ekstra. Yani vakit geçirdikleri vücudun alt bölgesinden ziyade üst bölgeye daha çok göz eye tracking map çıkıyormuş
yani. Yani diyorsun ki Türk kadınları basenleri genişliyor. Üzülmesinler.
Üzülmesinler, yukarıyı da genişletsinler. Fakir çok, aday çok.
Fakir çok. Fakirler için kadın.
Oğlum hepimiz fakiriz. Nereye bakacağız artık? Bari büyük büyük bakam.
Çok iyi. Ekonomik krizle birlikte bak. Bunu çalışabiliriz. Ekonomik krizle birlikte Türkiye'de değişen kadın güzelliği algısı. Çok güzel bir çalışma değil mi?
Çok iyi. Bak, yayınlarız. Tak. Yeni yıl kararlarımıza bunu da ekleyelim mi hocam?
Çok iyi ya. Çalışmayı sevdim.
Peki diğer çalışmama geçiyorum. Hı. Aslında bu günlük hayatta hepimizin bildiği bir şey. Kadın kadın rekabeti hocam. Hı. Avustralya'da bir doktor öğrencisi 2023 yılında bir doktora tezi yayınlıyor ve kadın rekabetinin özellikle de kaynak erkek olduğunda, ortada kapışılan bir erkek olduğunda ne gibi boyutlara ulaştığını 4 tane deney serisiyle ölçümlüyor. İlk deneyinde makyaj durumunu ele alıyor. Önce kadınları ikiye ayırıyor hocam. Bir kendini güçlü, rekabetçi gören kadınlar grubu var. Bir de kendini aşırı güzel bulmayan, daha çekincen, rekabetçi görmeyen kadınlar var. Şimdi bu kadınları önce makyajlı kadınların fotoğrafları gösteriliyor. Eğer kişinin kendini rekabetçi görme olasılığı artıyorsa, potansiyeli artıyorsa makyajlı kadınları beğenmiyor hocam. Hmm. Ama kişide tam tersi durum söz konusuysa ve özgüvensizlik söz konusuysa makyajlı kadınları daha çekici olarak değerlendiriliyor. Ardından adam bundan hareket ediyor, ikinci çalışmasını tasarlıyor. Sosyal medya hareketlerini inceliyor kadınların. Bu kadınlar hep bekar, hani koca isteyen kadınlar ve bunlarla ilgili anket falan yapıyor böyle. Güzel. İstekliği var mı vesaire diye. Şimdi şunu inceliyor. Önce kadınların profillerini inceliyor. Bu iki gruba ayırdığı kadınların. Ardından bunların işte takip ettiği bir yıllık süreçteki hareketlerine bakıyor. Eğer kadının kendini rekabetçi görme potansiyeli yüksekse hocam, daha az resim paylaşıyor. Daha az şop yapıyor. Ve paylaştığı resimlerde yalnız değil, arkadaşlarıyla resimler paylaşıyor.
Ya bu zaten kadının rekabetçi o kadar çok şey etkiliyor ki. Ben de şey çalışmasını biliyorum. Kadın rekabetçi olması, bir ortama gittiğinde giydiği kıyafet karşı tarafın açıksa onu arkadaş olarak benimsememesine yol açıyor.
Evet.
Ve burada yine ilginç olan şeylerden bir tanesi de, biliyor musunuz? Rekabetçi kadın peki en çok hangi kadının açık giyinmesinden rahatsız oluyor?
Kendi gibi rekabetçinin mi?
Hayır.
Ya?
Kendine benzeyen bir özellik var ama güzellik. Kendi güzelliğine yakınsa, yani kendi potansiyel erkeğe, mesela ben çok güzel bir kadın diyeyim, ortalama güzellikteyim. Çok güzel bir kadın bunu yaparsa o kadar rahatsız olmuyorum. Asıl benim gibi ortalama güzellikte bir kadın yaparsa bunu çok rahatsız oluyorum. Çünkü o kadın benim rakibim.
Fesat karılar.
Oğlum kadınların, bak kadınların beyninin çalışma biçimi o kadar kompleks ki. Yani tüm bu rekabetçilik de tüm onların ayrıntısı düşün. Erkek öyle değil. Erkek rekabetçisi rekabetçi. Yakışıklılık makışık o kadar etki etmiyor. Kadınlar da inanılmaz fazla etki ediyor. Benimle aynı düzeyde mi? O kimleri sallayabilir?
Çok stratejik gidiyor
evet,
aslında. Evet.
Kadınlar çok zor. Gerçekten zorlar.
Boş. Zor hocam, ne yapıyorlar bunlar biliyor musunuz? Özgüveni düşük kadına, yani kendi rekabetçi görmeyen kadınlara bakıyorlar. Bu kadınlar daha çok şop uyguluyor fotoğraflarına. Hmm. Hep yalnız fotoğraf paylaşıyorlar. Profilleri hep kendilerinin fotoğrafından. Kendini öyle bir benlikle arz etmeye çalışıyorlar.
Ben o kadar çok kadın arkadaşıma şey görüyorum ki üzülüyorum, yalan değil. İnanılmaz bir şey uygulanmış. Ne bu, shop değil de filtre uygulanmış. Kız değil, ben o kızı tanıyamıyorum. Kadın değil o yani. Tanıyorum yani. Ve böyle arkada müzik, böyle havalı havalı şeye bakmalar kameraya.
Ama şoplar da çok güzel olmuyor mu hocam?
Oluyor.
Bir değişik hissediyor
oluyor
sanki.
Ama
yani.
Her kadın artık öyle olduğu için o güzellik evet. De şey değil. Ve biliyorsun o kadının olduğunu. Ve ben sadece üzülüyorum. Ya bu bence çok net bir şekilde kadının kendine olmayan özgüveninin bir göstergesi.
Kesinlikle.
Ve o yalnız hani böyle bakıyor, belli ki yani dudakları böyle saçma sapan hareketler. Ben üzülüyorum yani. Yalnızlığına ve düştüğü duruma çok üzülüyorum.
Ben o yüzden bıyıklarımı anlıyorum. Özgüvenim tam.
Ya sonra tabii bıyıkladım ama öyle bir anlıyor ki yemin ediyorum yani. Podcast çekesim gelmiyor ya. Diyorum sen iki erkek çekiyoruz ya.
Doktora tezimize devam ediyorum hocam. Üçüncü deneyinde nereye gidiyor biliyor musunuz çocuk? Kadın kuaförlerine gidiyor.
Çok iyi.
Ve şuna bakıyor. Yine bu sınıflandırılmış kadınları kuaförlere gönderiyor ve işte kuaförlerle, kuaförlerin de kendini nasıl gördüğünü değerlendiriyor. Şu ortaya çıkıyor. Eğer kuaför gelen müşteri kadın kendisiyle yakın bir çekicilikteyse saçını daha çok kesiyor.
Evet.
Ve eğer kuaföre sen daha az saçmanı kes ya, yani lütfen saçımı güzel yapın, saçım ne olur çok kesmeyin falan dersen, bu müşterilerin saçını daha çok kesiyormuş kadın kuaförler.
Rekabetçilikten gelip
alıyorsun. Aynen öyle yani. Ama ve şöyle bir şey etkeni değiştiriyor diyor. Kuaföre giden kadın makyaj yapmışsa, hani böyle çekiciliği yüksek bir şekilde özgüvenle içeri giriyorsa, kuaför onunla kapışmaktan çekişiyor.
Çekiniyor.
Evet.
Niye?
Yani onun saçını öbürleri gibi kesmiyor. Bu süreci etkiliyor diyor. Çünkü kadın girdiğinde bu benle uğraşır algısı şimdi var. Çirkeftir algısı zaten yaratıyor
şey
onda.
Türkiye'de bir çirkef olman gerek. Bu yurt dışında yapılmış bir şey ama her alanda çirkef olman gerek, işini yaptırabilir. Diğer türlü yaptıramıyorsun. Sen saftirik görürse işini yapmıyor. Bambaşka yere geldim. Tekrar senin bıyıklarına mı dönsek, memeye mi dönsek acaba?
Nereye dönüyoruz? Adam dördüncü çalışmasında da ne yapıyor biliyor musunuz
ne
hocam?
Ne çalışmış bir adam
ya
be.
Ya çok güzel doktora tezi yap. Dört tane çalışmayı arka arka koymuş valla. Tüketim davranışını inceliyor bu sefer. Tamam. Bu kadınlar arası rekabette. Kadınlar arası bir rekabet ortamı olduğunda, örneğin sizin rekabet halinde bulunduğunuz bir kadın evinize gelecek. Hı. Ya da işte bir yerde bir bağış kampanyasında bulunacak. Hı. Mesela siz bulunuyorsanız ben onun 3 katı yapmaya çalışıyorum. Bir rekabet ortamım varsa.
Tamam.
Ve rekabet arttıkça kadınlar özellikle misafir ağırlamada veya evlerine verilen önemde alışveriş listesi şuna dönüyor. Mutfak, kıyafet ve makyaja yönelik harcamaları çok daha yüksek ortaya çıkıyor. Özellikle 35-45 yaş arasında. Çocuk da söz konusuysa, çocuklu kadınlarsa bu sefer çocukların kıyaslanması rekabeti de devreye giriyor.
Her türlü rekabet işin içine giriyor. Dinlemedim son söylediklerini, fark ettiniz.
Enteresan bir çalışma. Çok başarılı bir çalışmaydı. Gerçekten çok güzeldi.
4 çalışmalık doktor tezi takdir ediyorum. Ben yapmazdım. Türkiye'de alacağım değer ömrü acı 4 çalışma bir şey yapmazdım hocam. Evet hocam, başka neyimiz var?
Şimdiki konumuz da futbol maçlarıyla ilgili. 2021 yılında European Journal of Population'da yayınlanan yeni bir çalışma bu hocam. Şimdi aslında toplumsal spor hareketleri veya toplumsal birçok olay bizim günlük hayattaki davranışlarımızı da etkiliyor. Mesela deprem sonrasında yaşanan depresif süreçler gibi. Futbol maçlarının da dünyada hani insan davranışları üzerinde farklı etkileri olduğuna yönelik bir literatür var. Burada da araştırmacılar şuna bakıyor. Gerçekten futbol maçlarının yarattığı duygu durumu bir ülkedeki doğum oranlarına etki ediyor mu, bunu inceliyorlar. Ve İspanya'da gerçekleştirilen araştırmada, biliyorsunuz İspanyol ligi de güçlü bir lig, 2001-2005 yılları arasında bahis oranları, karşılaşılan derbiler, maçlar, skorlar, atak verileri, her şeyi inceliyorlar. Ardından il maçın nerede yapıldığı dahil olmak üzere nüfus haritaları çıkartılıyor ve 9 ay sonraki doğum istatistikleri karşılaştırılıyor. Şöyle bir ortaya çıkıyor. Özellikle taraftar duygusunun yüksek olduğu illerde bir takım beklenmedik bir kayıp yaşadığında %0.8 9 ay sonra doğum azalıyor. Bu Madrid'de ne kadara tekabül etmiş biliyor musunuz hocam? 49 çocuk daha az doğuyormuş yıllık. Bak, sadece bir ilin fiyatına. Evet, maç için. Aslında çalışma bize şunu gösteriyor. O gün yaşadığınız yüksek duygu durumu eşinizin yaşadığı ya da eğer her şey pozitifse size 9 ay sonra bir çocuk olarak geri dönemiyor.
Ondan Eskişehir kurudu be. Lig düşe düşe.
Evet, Eskişehir'in nüfusundaki azalma.
Lig düşe düşe bir hal oldu. Yemin ederim Eskişehir Spor ya. Ama çok ilginç oğlum. İnsan maçtan sonra mutlu olunca direkt cinsellik mi yaşamak istiyor? Çok garip bir şeymiş.
Ama savaşta da bu böyleydi hocam. Başka bir podcast çekimimizde de bu konu vardı. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra zaferle kazanan takımlar ve buradaki yüksek rütbelilerin daha çok çocuğa sahip olduğu ve daha fazla kadınla birlikte olduğu ortaya çıkıyordu.
Bir şey diyeceğim.
Hocam
futbolcu isimleri de çok koyuyor çocukları. Demek ki genelde şey diyorlar ya, sen de onun gibi futbolcu başarılı ama büyük ihtimalle Galatasaray maçından sonra yapıyor. Ondan sonra Arda. Niye? Çünkü o maçtan sonra Arda gol atmış, anladın mı? Söz vererek yapıyor belki. Daha kötüsü şu. Yaparken Arda'yı düşünüyor da olabilir adam.
Olabilir. Gerçekten olabilir ya. O mutlulukla, o gazla.
Arda senin için.
Bu gol Arda için de. Sen bizim için attın, ben de senin için atıyorum be aslan.
Bazen bilimden çok hızlı çıkıyoruz be hocam
evet
ya.
Evet hocam. Daha fazla çıkmadan bitirelim bence.
Bitti mi şu anda başka? O zaman bitti. Görüşürüz.
Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kısa ve öz bir evet. podcast yaptık size.
Arda'ya selam olsun.
Maçları güzel takip edin.
Arabada podcast.